Herkese merhaba. Her bölümde birbirinde ilginç konulara kısa girişler yaptığımız Ufak Bir Giriş Podcast'inin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Çok keyif alacağınızı düşündüğüm bir bölümle geldim bu hafta. Konumuz Mao Zedong. Bu podcast'te dünya tarihi için önemli isimlerden bahsetmeyi çok seviyorum. Hatırlıyorsanız daha önce Ayatullah Hümeyni, Machiavelli, Gandhi gibi isimlerden bahsetmiştik. İlerleyen bölümlerde de Stalin, Napolyon, Fidel Castro gibi isimler üzerine bölümler planlıyorum. Eğer tüm bu bölümler çıktığında haberdar olmak istiyorsanız beni dinlediğiniz platformdan ve Instagram sayfam Ufak Bir Giriş'ten takip edebilirsiniz. Bu bölümde ben Mao Zedong ve onun hayatı süresince gerçekleşen Çin tarihindeki olaylardan bahsedeceğim. Bu sıralar biraz Çin'e olan ilgim giderek arttı. O yüzden Mao Zedong bölümünden sonra Deng Xiaoping, belki de Xi Jinping hakkında bölümler planlıyorum. Bu bölümleri dinlediğinizde yani Çin'in tarihinde dönüm noktası olan liderleri tanımış ve modern Çin'in niye şu an olduğu gibi olduğunu anlıyor olacaksınız. Bir de zaten şu an yayında olan, geçen ay koyduğum bir bölüm vardı. Çin'deki sosyal kredi sistemi diye. O da şu an günümüzdeki Çin'i anlamak için çok önemli. Eğer ilginizi çekiyorsa ona da bakabilirsiniz. O zaman başlayalım bu haftaki bölümümüze. Mao Zedong, modern Çin'in kurucu babası. Çin'i yoksul ve parçalanmış bir ülkeden bir dünya gücüne dönüştüren isim. Ama tabii ki bu ekonomik ve sosyal ilerleme büyük bir maliyetle birlikte geldi. Mao Zedong birçok uzmana göre bildiğiniz tüm zalim, acımasız liderlerden daha da kötüsü. Hitler'den, Stalin'den bile daha çok insanın ölümüne sebep olmuş politikaları. Yapılan araştırmalara göre en az 45 milyon insan Mao'nun yönetimi boyunca işkenceden, açlıktan ve zorla çalıştırılmaktan yaşamını yitirdi. Kısacası Mao Zedong, Çin tarihinin ötesinde, dünya tarihinde 20. yüzyılın en önemli isimlerinden bir tanesi. Bu bölüm bittiğinde siz de bu liderin hayatı ve politikaları konusunda tüm temel bilgileri öğrenmiş olacaksınız. O zaman Mao'nun çocukluğundan, gençliğinden başlayalım. Mao, Çin'in aşağılanma yüzyılında dünyaya geldi. Bu yüzyılda Çin, Japonya ve Avrupalı güçlerin işgaline uğruyordu. Bu süreçte 250 yıldır iktidarda olan Qing hanedanlığı dağılmak üzereydi. Mao, çocukluğundan beri zaten geleneksel normlara karşı çıkan birisiydi. 14 yaşında ailesi onu görücü usulü evlendirmeye çalışmıştı. Ama Mao evlenmek istemediğini ve eğitimine devam etmek istediğini söylemişti. Ondan sonra üniversite yaşına gelince Mao başka bir şehre yerleşti ailesinden uzağa ve burada birçok devrimcinin bulunduğu bir gruba dahil oldu. Bu süreçte de 1911'de Qing hanedanlığı iktidardan inmişti ve Çin Cumhuriyeti kurulmuştu. Bu cumhuriyet başta umut vermiş olsa da Mao ve devrimci arkadaşlarını kesinlikle tatmin etmemişti. Çünkü hala yolsuzluklar ve karışıklıklar devam ediyordu. Devamındaki süreçte Mao, Marx'ın kitaplarıyla ve komünist öğretiyle tanıştı. Aynı zamanda Rusya'da Lenin önderliğinde gerçekleşen devrim ona umut olmuştu. Mao artık Çin'i bir araya getirecek şeyin komünizm olduğuna emindi. 1921 senesinde Mao ve arkadaşları buluşup Çin Komünist Partisi'ni kurdular. Bu arada hala 2022'de iktidarda olan parti de bu. Şimdi de gelelim Çin iç savaşına. Bu kısımları çok hızlı geçmek durumundayım. Komünist Parti kurulduktan sonra başka bir partiyle daha ittifak kurdular. Daha sonra bu parti komünistlerden kurtulmak ve iktidara tamamen geçmek için bir sürü komünisti öldürdü. Bu süreçte Mao eşini ve çocuğunu kaybetti. Dolayısıyla Mao giderek hırslanmaya ve şiddete başvurmaya başlamıştı. Mao'nun hırslanması üzerine The Long March dediğimiz Çin Komünist Partisi'nin gerçekleştirdiği yürüyüş başladı. Mao ve yandaşları 1934'te 8000 kilometrelik yürüyüşlerine başladılar. Bu yürüyüşte Mao yenemeyeceği düşünülen çatışmaları yendi ve dayanılması neredeyse imkansız iklim koşullarına dayandı. Dolayısıyla 1935 sonrası süreçte Mao Çin'in şüphe edilmez lideri olmuştu. 1949 senesinde Komünist Parti tamamen iktidarı ele geçirmişti. Komünist olmayanlar, milliyetçiler adı verilen grup Tayvan'a kaçmıştı. Bu yüzden günümüzde Tayvan'a Çin Cumhuriyeti, başkenti Pekin olan bu bölümde ele aldığımız Çin'e de Çin Halk Cumhuriyeti deniyor. Mao 1949'da tamamen iktidarı aldığında okuma yazma oranları %20'nin altındaydı. Ama Mao'nun kampanyalarıyla bu oran %70'e kadar yükseldi. Aynı zamanda daha önce söylemiştim, ailesi 14 yaşında Mao'yu evlendirmeye çalışmıştı ama o buna karşı çıkmıştı. Bundan dolayı Mao iktidara geldiğinde hemen çocuk evliliğini yasakladı. Bunlar dışında Mao'nun yönetimi hakkında söyleyebileceğim pozitif hiçbir şey yok. Mao'ya karşı çıkmayı bırakın, onu tanrısal bir figürü olarak görmeyen herkes onun gözünde bir tehlikeydi. Milyonlar halka açık gösterilerde öldürüldü, işkence gördü. Hükümet propaganda ve korku üzerinden halkı kontrol ediyordu. Mao'ya karşı çıktığı için öldürülmeyen herkes de çalışma kamplarına yollanıyordu. Bu süreçte inovatif fikirleri olan herkes konuşmaya korktuğundan ekonomik ilerleme durmaya başlamıştı. Aynı zamanda dünyanın öbür ucunda Sovyetler Birliği'nde Nikita Kruşçev iktidara gelmişti ve ondan önce iktidarda olan Stalin'in politikalarını geri çevirmeyi ve ülkeyi Stalin'den arındırmaya çalışıyordu. Mao da kendini az çok Stalin'e benzettiği için korkmaya başlamıştı. Bundan dolayı İngilizcesiyle Great Leap Forward, Türkçesiyle ileriye doğru büyük atılım projesini başlattı. Bu ileriye doğru büyük atılım projesiyle birlikte Mao çiftçilere arazi dağıtmıştı ve onları yerel idarelere bölmüştü. Bu projeyle birlikte Çin'in ekonomisi giderek kötüleşmeye başladı. Bu ekonomik gerilimden dolayı Mao'yu destekleyen insanların sayısı giderek azalıyordu ve Mao iktidarı kaybedeceğinden daha da çok korkmaya başlamıştı. Bunun üzerine Mao 1966'da kültür devrimini başlattı. Bu kültür devrimi 1966'dan Mao'nun 1976'daki ölümüne kadar sürdü. Bu devrimin temel amacı kendisini komünist dünyanın lideri ilan etmek ve Çin'i tamamen kapitalizmden arındırmaktı. Bu süreçte Mao okulları kapattı ve öğrencileri Red Guard dediğimiz Kızıl Muhafızlar adı altında paramiliter ünitelere ayırdı. Bu Kızıl Muhafızlar öğretmenleri, entelektüelleri ve sonunda halkın her kesimden insanları öldürmeye başladı. Kültür devrimi sırasında yaklaşık 1,5 milyon insan öldürüldü. Bunun yanı sıra mimari yapılar, klasik edebiyat eserleri, tapınaklar, sanat eserleri hepsi yok edildi bu dönemde. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz bu bölümün sonuna. Daha modern Çin'in kuruluşu ve genel olarak Çin hakkında bölümler hazırlamak istiyorum. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal Mao'dan sonra gelen Deng Xiaoping hakkında olacak. Daha sonra biraz kişisel gelişim, sonra yine dünyayı değiştiren liderlere bir dönüş yapmayı planlıyorum. Bu bölümü hazırlarken bir sürü belgesel izledim. Eğer konu ilginizi çektiyse aşağıya bakabileceğiniz belgeselleri koyacağım. Umarım bu bölümü dinlemekten keyif almışsınızdır. Daha fazlası için beni Instagram hesabım ufak bir girişten takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.